Ayrım 9.
Sayfa 112. Meskarin zehirlilik açısından haşhaş ve afyon benzeri bir madde. Normal algı işlemini felce uğratıyor ve duygu algılanmasının ardındaki ruhsal etkenlerin dizginlerini koyuveriyor. Bilinç dışı ruhun, renklerin, seslerin, biçimlerin, çağrışımların ve coşkuların yalnızca nesnelerden oluştuğunu söyleyen estetik öğeler söz konusu. Bunun bir paralelini Hint felsefesindeki düşünceyi düşünenin, duyguyu duyanın, sesi çıkaranın kavramında görürüz. Meskalin sanki algı mekanizmasının üst katını bize nesneyi doğru gibi gösteren şeyi ortadan kaldırıyor. Bu kat ortadan kalkınca bilinçli algılama çeşitlemeleriyle karşılaşıveriyoruz. Zengin ve zengin bir renkler, biçimler, çağrışımlar gibi bir tablo. Oysa normal koşullar altında algı süreci doğru niteliği seçmektedir. Algılama fiziksel ve fizyolojik uyarıyı ruh imgesine dönüştüren karmaşık bir sürecin sonucudur. Bilinç taşı ruh bu yola başvurarak eşik altı olasılıkların hazinesinden renkler, sesler, çağrışımlar ve anlamlar çıkarmaktadır. LSD yolculukları. Çavdar mahmuzu, Claviceps purpurea, genel olarak arpa, buğday, çavdar ve mısır gibi tahıl ürünleri üzerinde asal olarak yaşayan zehirli bir mantardır. Bu mantarın dışı koyu mor, içi açık mor ya da pembe renktedir. Toprakta yetişen beyaz ya da krem renginde olan türleri de vardır. Çok eski çağlarda Çin'de ilaç olarak tanınan çavdar mahmuzunun batıda tanınması bu mantara özgü zehirlenme tabloları yüzünden olmuştur. 1875-1906-1918 yıllarında kimi Avrupa ülkesinde ilaç ve kimya sanayi laboratuvarlarında çavdar mahmuzundan çeşitli alkaloidler ayrılmış, bunların bir bölümü ilaç yapımında ham madde olarak kullanılmıştır. 1938 yılında İsviçre'de Basel kentinde Sandoz ilaç firması laboratuvarlarında çalışan Albert Hofmann, çavdar mahmuzunda bulunan alkaloidlerden sentez yoluyla LSD, lisergik asit dietil amin elde etmiş, bu maddeyle laboratuvar araştırmaları ve hayvan deneyleri yapmıştır. 1943 yılında Albert Hofmann, LSD'nin fizyolojik ve ruhsal etkilerini kendi üzerinde denemiş ve gözlemlerini yazmıştır. 19 Nisan 1943 Pazartesi günü saat 16'da lisergik asit dietil amit tartaratın %0.5'lik eriğini hazırladım. 0.5 cm3 0.25 mg LSD içeren tatsız yavan sıvıyı içtim. Saat 17'de baş dönmesi, endişe, kaygı ve tedirginlik başladı, görmem bozuldu. Düşüncelerim dağıldı. İçimden gülmek isteği geliyor. Anlamlı konuşmak için büyük çaba gerekiyor. Görme alanım sanki karşımda. Eşyaların biçimi değişiyor. Çevremi lunaparklardaki aynalarda olduğu gibi olağanüstü görüyorum. Bir süre sonra bunların hepsi geçti. Bütün bunları hatırlıyorum. Baş dönmesi, görme bozuklukları, çevredeki eşyaların acayip gülünç ve kaba şekilleri. Renkli yüzler belirdi. Belirli bir tedirginlik vardı. Aralıklı olarak başımın, ayaklarımın ve bütün gövdemin ağırlığını duyuyorum. Sanki madenle doldurulmuş gibi. Ayaklarda kramplar oluyor. Ellerde soğukluk ve sanki eriyip gidiyormuşum gibi bir duygu var. Ağzımda maden tadında kuruluk. Boğazda sıkışma. Korku ve endişe. Bilinçte bulanıklık. Bu arada içinde bulunduğum koşullarla gerçek arasında ayrım güçlüğünden doğan bir karışıklık. LSD'yi aldıktan 6 saat sonra eski durumuma döndüm. Ancak ufak tefek görme bozuklukları kaldı. Her şey sallanıyor. Eşyaların boyutları değişiyor. Sanki onların dalgalanan sudaki yansımasını izliyorum. Üstelik bütün eşyalar hoş olmayan görünümler kazanıyor. Renkleri durmadan değişiyor. Yeşil ve mavi renkler üstünlük kazanıyor. Gözlerimi kapayınca fantastik, gerçek dışı biçimler görüyorum. Dikkati çeken bir nokta bütün seslerin gözüme yansıması ve türlü biçimlere dönüşmesi. Her ses renkli bir sanrıya dönüşüyor. Bunlar renk ve gölge olarak sürekli değişiyor. Görünümler kaleidoskopa benziyor. LSD'yi aldıktan 8-10 saat sonra şiddetli bir uyku bastırdı. Ertesi gün biraz yorgun kalktım ama ruhsal olarak çok iyi durumdayım. Ruhsal tedaviden yasağı. Bu gözlemden sonra LSD 25 ile deneysel çalışmalar başlamıştır. Bu maddeyle yapılan ilk bilimsel araştırma 1947 yılında Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie dergisinde Ergo Alkaloidleri grubundan fantastik bir madde LSD adıyla yayınlanmıştır. Bunu 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston'daki psikiyatri kliniğinde yapılan araştırmalar ve bunların yayını izlemiştir. 1950 yılında Amerika'da Bush ve Johnson, 1953 yılında İngiltere'de Sandison, LSD'yi ruhsal tedaviye yardımcı bir araç olarak kullanmışlar ve elde ettikleri sonuçları yayınlamışlardır. 1959 yılında Amramson, LSD'nin ruhsal tedavideki yararlı rolünü ve yerini belirten bir kitap yayınlamıştır. Böylece LSD davranış bozukluklarının, akıl hastalıklarının, özellikle şizofreninin oluş nedenlerini açıklamak, beyin kimyasını incelemek, birçok yeni ilacın klinik ve laboratuvar etkisini gözlemek, hayvanda ve insanda deneysel psikoz yapmak için kullanılan bir madde olduğu kadar tedavide de önemli ve yaygın uygulama alanı bulmuştur. LSD 1966 yılına kadar yukarıda söz konusu edilen bilimsel araştırma ve tedavi alanlarında kullanılırken, 1966 yılında hippiler tarafından aranılan ve yasa dışı yollarla sağlanan bir madde olduğu dikkat çekmiştir. 1953 yılında Amerika'daki Food and Drug kuruluşundan LSD için izin alan Sandoz ilaç firması 1966 yılı Nisan ayında bu kuruluşa yeniden başvurularak LSD'nin kötü kullanımı ve zararları nedeniyle satışının yasaklanmasını, dağıtımının Amerika'da federal hükümet, diğer ülkelerde devlet denetimi altında yapılmasını istemiştir. Böylece LSD tıpta hayvan deneylerinde kullanılan, tıp dışında çok aranan, yasa dışı yollarla elde edilen psikodisleptik bir madde özelliğini kazanmış oldu. Bugün LSD psikodisleptikler arasında en yaygın biçimde kullanılmakta olup bu grup maddelerin ilk örneği olarak kabul edilmiştir. 1958 yılında LSD'nin kliniği adlı uzmanlık tezimde bu maddenin ruhsal yaşantıyı bozan, ruhsal bozukluk ve hastalıklarda belirtileri artıran psikodisleptik özelliklerini belirtmiş, ruh sağlığı için zararlı olduğunu, tedavi alanında yeri olmadığını vurgulamıştım. Koklanan uçucu maddeler. Uçucu maddeler tıpta, sanayide ve günlük hayatta çeşitli amaçlarla kullanılan, burundan solunum havasıyla koklanarak alınan, kolayca gaz durumuna geçen katı ya da sıvı maddeler ve gazlardır. Eterli inciler taşıyan kadınlar. Eter hastayı cerrahi girişimleri hazırlamak için kullanılan genel bir anestezik maddedir. İlk kez 1840 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne Lang ve Martin adlı iki hekim tarafından cerrahi uygulamaya sokulmuştur. Eter güçlü bir genel anesteziktir. Solunum havasında %3-10 aranında eter bulunması anestezi etkisini sürdürmeye yeterlidir. Solunum yollarında tahriş edici etkisi vardır. Bu nedenle uzun süre eter kullananlarda üst solunum yollarına ilişkin bronşit, faranjit gibi hastalıklar akciğerlerde zatürre görülebilir. Eterin merkezi sinir sistemi üzerinde önce yatıştırıcı sonra uyarıcı etkisi vardır. Ruhsal gerginliği azaltır, çizgili kasları gevşetir, aşırı neşe ve taşkınlık yapar. Bu etkileri nedeniyle bağımlıların uzun süre aradıkları ve kolaylıkla kullandıkları bir madde olmuştur. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında eter bağımlılığı Avrupa ülkelerinde özellikle kadınlar arasında oldukça sık görülmüştür. Kent soylu kadınlar içinde eter bulunan ve klortonin adı verilen incileri el çantalarında taşırlar, arkadaş toplantılarında, çayda, konserde, operada, sinemada, tiyatroda biraz çarpıntı, fenalık, sıkıntı, baş ağrısı, baygınlık duyduklarını ileri sürüp mendillerine damlattıkları eteri koklarlarmış. Fazla miktarda eter koklayanlarda aşırı neşe ve taşkınlık yanında renkli, fantastik görme ve işitme sanrılarıyla birlikte ortaya çıkan klinik tablolar yazılmıştır. Uzun süre eter kullananlarda mide bağırsak bozuklukları, bulantı, kusma ve solunum sistemine ilişkin hastalıklar sık görülmüştür. 20. yüzyılın ilk yıllarında ülkemizde özellikle İstanbul'un Beyoğlu çevresinde yaşayan yabancılar ve onlarla ilgisi olan Türkler arasında da eter koklama alışkanlığı yayılmış, bu durum Cumhuriyet dönemine kadar sürmüştür. Kloroform bağımlılığı az ama tutkal ve tiner koklama özellikle çocuklar arasında yaygınlaşıyor. Eterden sonra en yaygın olarak kullanılan ve çoğunlukla bağımlılık eğilimi gösterenlerin cerrahi girişimlerden sonra alıştıkları madde kloroform olmuştur. Bağımlılar kloroformu koklayarak ya da suya karıştırıp içerek kullanmışlardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'nın büyük kentlerinde kloroform bağımlıları görülmüş. Ancak bu maddenin anestezik değerini çabuk yitirmesi, sağlanması ve taşınmasındaki güçlük ve karaciğer üzerindeki zehirli etkisi nedeniyle bu tür bağımlılık fazla yayılmadan kısa zamanda son bulmuştur. Aynı dönemde İstanbul'da da kloroform kullanan tek tük bağımlının olduğu yazılmıştır. Kloroformun merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisi etere benzer. Uzun süre kullanıldığında karaciğer hücrelerini bozar. Bulantı, kusma, deride kanama, sarılık yapar. Son yılda Çocuklar ve gençler arasında uçucu madde kullanımı, başta bazı Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkede ve ülkemizde gittikçe artmakta ve yayılmaktadır. Bu maddeler arasında tutkal, bali, uhu ve boya incelticiler, tiner ilk sırada yer almaktadır. Solunum havası içinde alındığında etkili olan bu tip uçucu maddeler, ispirtolu kalem, silgi, yapıştırıcı, çakmak gazı, koku giderici, saç spreyi, temizleyiciler, boya, benzen, aseton gibi ürünlerin içinde çözücü, eritici olarak bulunmaktadır. Hava gazı, sıvı gaz, koklayanlar. Son yıllarda hava gazı, sıvı gaz koklayan, yaş ortalaması 18 olan erkek vakaları izleme olanağı buldum. Vakalar başlangıçta rahatlık ve neşe, daha sonra bellek ve dikkat bozukluklarıyla durgunluk, isteksizlik, ilgisizlik duyduklarını, bu durumdan kurtulmak için gaz koklamayı sürdürdüklerini anlatmışlardır. Ay gaz koklayanlardan biri bu belirtilere eklenen baş ağrısı ve yorgunluk nedeniyle ağrı kesici ilaçlarda kullanmış fazla miktarda gaz kokladığı ve ağrı kesici aldığı bir gün derin uyku durumunda hastaneye yatırılarak tedavi edilmiştir. Diğer iki vaka bu alışkanlıklarından kurtulmak için kendi istekleriyle hastaneye başvurmuş, kısa süren ilaç tedavisinden sonra düzelmişlerdir. Öte yandan hava gazı, ay gaz koklarken komaya giren, kaldırıldığı ilk yardım hastanesinde ölen 3 vakanın komadan açıldıktan sonra duygusal, bilişsel çöküntü, bunama ve sinir sistemi belirtileri gösteren 2 vakanın öyküsünü dinledim. Gözden geçirdiğimiz kaynaklarda ender olarak hava gazı ve sıvı gaz koklayan, bu tip uçucu madde bağımlılığı gösteren vaka öykülerine ve bunların yorumlarına rastlanmıştır. Hava gazının ve sıvı gazın öteki uçucu maddeler gibi bağımlılık yaptığı benzer bedensel ve ruhsal belirtilere yol açtı. Bu tür bağımlılık gösterenlerin içe dönük saldırganlık eğilimlerinin çok güçlü ve şiddetli olduğu, gizli kalmış intihar eğilimleri nedeniyle bu tip uçucu madde kullanmaya başladıkları düşünülmüştür. Afyon ve türevleri. Haşhaş bitkisi Papaver somniferum gelincikgillerden olup yağmurlu ve nemli yerlerde yetişir. Yetiştiği yöreye göre boyu ve içerdiği etkili madde miktarı değişir. Beyaz, kırmızı, leylak ve mor renkte olan haşhaş çiçeğinin gelinceğe benzeyen güzel görünüşü vardır. Dünyada en çok altın üçgen Çin, Hindistan, İran, Pakistan gibi uzak ve Orta Doğu ülkelerinde yetişen haşhaş, ülkemizde özellikle Afyon, Karahisar, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya illerinde ekilir. Ayrıca Çorum, Malatya, Tokat, Uşak illerinde de ekimi yapılmıştır. Haşhaş bitkisinden Afyon'dan başka ürünler de elde edilir. Bunlar arasında haşhaş yağı, haşhaş tohumu, haşhaş sapları hem evlerde hem sanayide kullanılan önemli yan ürünlerdir. Halk arasında kelle adı verilen olgunlaşmış haşhaş kapsülü çizilince süt gibi beyaz yapışkan bir sıvı çıkar. Bu sıvının rengi havanın etkisiyle kısa zamanda koyulaşıp kahverengi olur. Buna afyon sakızı adı verilir. Genellikle afyon sakızı olgunlaşmış haşhaş kapsülünün çizilmesinden bir gün sonra toplanır ve afyon somunu olarak işlemeye verilir. Afyondan elde edilen bütün alkaloid ve etkili maddeler afyon somununun işlenmesiyle üretilir. Haşhaş bitkisinin değeri elde edilen morfinin yüzdesinin yüksekliğiyle ölçülür. Ülkemizde üretilen afyonun morfin değeri yüksektir. Bu bakımdan ilaç sanayi için değerli ham madde niteliğini taşımaktadır. Afyon somunu içinde 20'den fazla türde alkaloid bulunur. Etki ve tedavi açısından önemli olan alkaloidler kimyasal yapı bakımından iki gruba ayrılır. Fenantren türevi alkaloidler. Bunlar arasında %5-15 morfin, %0.5 kodein, %0.2 oranında tavein bulunur. İzokinolein türevi alkoloidler. Bunlar arasında %1 papaverin, %6 narkotin, %1 ila 2 narsein bulunur. Afyon grubu narkotikler. Narkotik sözcük olarak uyuşturucu, uyutucu ilaç anlamına gelir. Ancak çeşitli devrelerde değişik anlamlarda kullanıla gelmiştir. Bilim çevrelerinde bu sözcük geniş anlamda duygusuzluk, ilgisizlik ya da uyku veren tüm maddeleri ve ilaçları tanımlamak için kullanılmaktadır. Daha sınırlı olarak yalnızca haşhaştan elde edilen afyon, morfin gibi uyuşturucu maddeler için kullanılmıştır. Bazı bilim çevreleri bağımlılık ve tutsaklık yapan tüm maddeler ve ilaçlar için bu terimi kullanırlar. Suç, ceza, hukuk ve sosyal sorumluluk söz konusu olduğunda narkotik hemen her zaman tehlikeli ve zararlı bir maddeyi tanımlamaktadır. Belirsizliklere ve karışıklıklara yol açacak durumu önlemek için haşhaştan elde edilen afyon ve türevlerinden alkaloid söz edilirken afyon narkotikleri, opioid narkotiks terimini kullanmak yerinde olacaktır. Afyon grubu narkotiklere opiatlar adı da verilmiştir. Bu grupta bulunan maddeler kaynakları ve merkezi sinir sisteminde etkili oldukları alıcılara göre 3 alt grup içinde toplanabilir. 1. Afyonun doğal alkaloidleri. Fenantren grubu afyon alkaloidleri. Morfin, kodein, tebain, oksimorfon. İzokinolein grubu afyon alkaloidleri. Papaverin, narkotin, narsin. 2. Yarı sentetik narkotik analjezikler, esterleşme ürünleri, eroin, diyonin, oksitlenme ürünleri, parakodin, metopon, folkodin, levorfan. 3. Sentetik analjezikler, meperidin, metadon, alfoprodin, anileridin, fenazosin, pimidodin, etansülfat. Ağrı ve sıkıntıya iyi gelen afyonun gözyaşı. Botanik bilimlerin babası olarak bilinen M.Ö. 4. yüzyılda yaşadığı sanılan Theophrastus, ününü bitkiler ve onların hekimlik alanında kullanılmasını anlatan yapıtıyla elde etmiştir. Bu yapıtta atropa, günlük, defne, incir, karabiber, kekik, nane, rezene, susam, belladonna bitkilerinin yetiştirilmesi ve hekimlikte kullanılması hakkında geniş ve gerçekçi bilgiler verilmiş. Bu arada haşhaş bitkisi üzerinde önemli durarak tohumlarından afyon sütünün elde edilmesi için kullanılacak çeşitli yöntemler uzun uzun anlatılmıştır. Afyon sütüne mesonyum adını veren bilgin, bunun birçok ağrılı ve sıkıntılı hastalıkta iyi bir deva olduğunu yazmıştır. M.Ö. 460-377 yılları arasında yaşayan Hipokrates, melankoli ve histeri hastalığında afyon sütü kullanılmasını önermiştir. Milattan sonra 1. yüzyıla kadar ele geçen eski Yunan kaynaklarında haşhaş bitkisiyle ondan elde edilen afyon sütü arasında kesin bir ayrım yapılmadığı görülmüştür. Yunanlı hekim Dioscorides'in bitkiler ve bunlardan elde edilen ilaçlarla ilgili olarak yazdığı 25 cilt olduğu sanılan, ancak 3 cildi bulunan kitaplarda Perihules Iatrikes başlığı altında haşhaş ve afyona ilişkin ayrıntılı bilgi vermiştir. Uzun süre afyon kullananlarda ortaya çıkan zararlı etkileri anlatmış, afyonun beyinde yarattığı bozuklukları belirtmiştir. Ayrıca içinde afyon sakızı bulunan, afyonun gözyaşı adı verilen ilacın, ağrılı sıkıntılı durumlarda içinde afyon sütü bulunan afyonbaşı, diakodon adı verilen ilacın, ağrılı hastalıklarda ve öksürükte iyi geldiğini yazmıştır. Bu ilaç daha sonra öksürük ilacı olan kodeininkinin benzeri olarak uzun yıllar kullanılmıştır. Tiryak ve tiryaki. M.Ö. 130-63 yılları arasında yaşayan Pontus Kralı 4. Mitridat, zehirli bitkiler ve maddelerle ilgilenmiş, bunlara karşı devalar, panzehirler üretmiş, tıp tarihinde toksikoloji, zehir biliminin babası olarak yer almıştır. Büyük bir imparatorluk kurmak isteyen 4. Mitridat'in yaşamı tam bir trajedi olup, yayılma siyaseti Roma İmparatorluğu'nun çıkarlarıyla çatışmış, iki ülke arasında sürekli gerginlik ve savaş durumu yaşanmıştır. M.Ö. 66 yılında Roma İmparatoru Büyük Pompeius tarafından bozguna uğratılan Mitridat, Roma ordusunun tutsağı olarak bir odaya kapatılmış, kimi söylentiye göre intihar ederek, kimi söylentiye göre Romalı askerler tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür. Racine, 1673 yılında Büyük Mitridates adında yazdığı trajedide Mitridates'i acımasız, duyarsız, kaba, kıskanç, kıyıcı, kaygılı, kuşkulu, sert bir tip olarak canlandırmıştır. Bu trajedi 1770 yılında Wolfgang Amadeus Mozart tarafından 3 perdelik bir opera olarak bestelenmiştir. İçinde bulunduğu ortamda ölmemek için öldürmek düşüncesi egemen olduğundan Mitridat, türlü zehirlere karşı kendisini ve yakınlarını korumak için panzehirler araştırmaya başlamıştır. Bu arada savaş tutsaklarına önce zehir, sonra panzehir vererek insan üzerinde deneyler yapmıştır. Araştırmaları sırasında haşhaştan elde edilen afyonun hem zehir hem de panzehir olduğunu saptamış, afyon sütüyle birçok bitki özsüğünün karışımından yapılan ve Mitridatum adı verilen ilacın türlü acıları, sıkıntıları, tedirginlikleri iyi geldiğini yazmıştır. Mitridat'in afyondan başka yaklaşık 70-75 madde içeren Mitridatum'u Galen tarafından ufak değişikliklerle tiryak adı altında kullanılmış, daha sonra da Andromachus tarafından ufak değişikliklerle bütün dertlerin devası olarak salık verilmiştir. Tiryakın içindeki afyon oranı değişmeden başka maddelerle yapılan karışımlar bu yüzyıl başlangıcına kadar çeşitli ülkelerin kodeksinde yer almıştır. Tiryak kullanan kimi kişilerin bu maddeyi bırakmadıkları dikkati çekmiş, orta çağdan sonra bu maddeye bağımlı olanlar gözlenerek, bu maddeye düşkün olanlara tiryaki adı verilmiş ve bu deyim günümüze dek bir maddeye bağımlı olanlar için kullanıla gelmiştir. Panasiyanın ya da ilaç bağımlılığının ilk kurbanı. Galen afyon içerek tiryak karışımına daha sonra deva, panasiya adını vermiş, bütün bedensel ve ruhsal hastalıkların tek etkili ilacı olduğunu ileri sürmüştür. Ruh ve sinir hastalıkları arasında özellikle beyin felci, derin uyku, dona kalma hali, durgunluk, histeri, melankoli, sarı gibi hastalıklarda panasiya kullanımını öğütleyen Galen, uzun süre afyon kullanılmasının zararlı etkileri üzerinde de durmuştur. Afyon uzun süreli baş ağrılarının, baş dönmelerinin, bayılmanın, beyin felcinin, durgunluğun, görme bozukluklarının, kan tükürmenin, melankolinin, öksürüğün, saranın, sarılığın, solunum güçlüğünün, zayıflamanın tek tedavisidir. Ancak uzun süre kullanılırsa deva etkisi kalmaz. Bedeni ve beyni zehirler, ruh hastalıklarına yol açar. Galen'le çağdaş olan ahlak, felsefe ve sanata ilişkin yapıtlar veren ünlü Roma İmparatoru Marcus Aurelius, yoğun ve yorucu çalışmaları sonunda ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı ve sıkıntının tedavisi için Galen'in öğütlerine uyarak panasiya kullanmış, kısa zamanda aldığı maddenin miktarını günde bir mısır baklası büyüklüğüne çıkarmış ve sonunda panasiya olmadan günlük yaşamını sürdüremez duruma gelmiştir. Marcus Aurelius'un ölümüne ilişkin çeşitli söylentiler vardır. Kimine göre aldığı panasiyanın içindeki afyondan zehirlenerek ya da uzun süre afyon kullanımını yarattığı beden ve ruh çöküntüsü sonucu, kimine göre de beyin kanamasından ölmüş, kimine göre ise oğlu tarafından öldürülmüştür. Ölüm nedeni bu söylentilerden hangisi olursa olsun Marcus Aurelius, insanlık tarihinin ilk ve en ünlü afyon bağımlısı olup 30 yaşında ölmüştür. Bir anlamda günümüzde bile tedavi amacıyla kullanılan ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkan ilaç bağımlılığının İlk kurbanı sayılmıştır. Minareden halka atılan mesir macunu. Galen afyonun zararlı zehirli etkisini bağımlılık yaptığını bilmesine karşın afyonun başka besinlerle karıştırılmasını önermiş. Böylece Roma'da ve Anadolu'da afyonlu ekmek, şeker, macun, tatlı yapılması geleneği başlamış. Bu gelenek afyonun ve afyon içeren maddelerin yaygın biçimde kullanımına yol açmıştır. Bu gelenek günümüzde de afyon içermeyen ancak tiryakta bulunan öteki maddeleri içeren mesir macunu ile sürmektedir. Yavuz Sultan Selim'in baş kadını Hafize Sultan 1522-1523 tarihleri arasında Manisa'da önce Sultan ya da Sultaniye adıyla bilinen camisi, daha sonra aynı adlarından medrese, Sübiyan okulu, hamam, darüşşifa yaptırmış, bir Hafize Sultan külliyesini oluşturmuştur. Bir söylentiye göre darüşşifada hekimbaşı olan Merkez Efendi, açılış onuruna yapılan şenliklerde Hafize Sultan camisinin minaresinden hastanede ilaç olarak kullanılan mesir macununu halka atmış, o günden beri bu gelenek süre gelmiştir. Başka bir söylentiye göre de ağır ve ciddi bir hastalığa tutulan Hafize Sultan'ın mesir macunu ile sağlığına kavuşmasından sonra her yıl Hafize Sultan Camisi'nin minaresinden halka mesir macunu atmak geleneği yerleşmiştir. Mesir sözcüğünün kaynağına ilişkin kesin bilgi yoktur. Kimi kaynaklar İbn Sina'nın Mest Ositos adlı panzehirinden, kimi kaynaklarda Pontus kralı Mitridates'in 54 maddeden oluşan panzehirinden geldiğine ilişkin bilgiler vermiştir. İlk eczane ve ilaçlara güven sağlayan marka. Galen çağında hastalar bugünkü muayeneleri andıran Taterion adı verilen özel yerlerde muayene edilir. Hekim tarafından önerilen ilaçlar Apotheca adı verilen ve eczanelerin başlangıcı olan yerlerde yapılmış. Ayrıca Galen tarafından önerilmiş olan panasiya ve diğer afyon içeren ilaçlar apotekalarda hazır olarak bulundurulur. İlaçların Galen'in önerilerine uygun olarak hazırlandığını, denetimden geçtiğini ve güvenle kullanılacağını belirtmek üzere üzerlerine Terra Sigillata denilen simgeler konulurmuş. İlaçları güven sağlayan marka anlamına gelen ve kilden yapılmış mühürlerle basılan bu simgeler önceleri keçi başı resmi olup zamanla Tanrıça Diana'nın başının resmine dönüştürülmüştür. Bu mühürlerin üzerindeki resim kalıplarının biçimi her yıl değiştirilerek ilaçların yıllık denetimden geçmesi sağlanırmış. 527-565 yıllarında yaşayan Büyük Bizans İmparatoru 1. Justinian, bütün hastalıkları tedavi yollarını afyon ve bazı bitki kabuklarından elde edilen ilaç tariflerini kapsayan 12 ciltlik bir ilaç kodeksi yayınlatmıştır. Bu kodekste sözü edilen afyonlu karışıma, içindeki yapraklar köpek diline benzediğinden Kuan, Kunos, köpek ve glossa, dil sözcüklerinden türetilen massa de signo glosse adı verilmiştir. Bu madde bugün Fransız kodeksinde bulunmaktadır. Orta çağda Orta Avrupa'da Haçlı seferleri sırasında Fransız İmparatoru Büyük Charles'ın 742-714 haşhaş ekimini teşvik etmesi nedeniyle haşhaştan yağ ve afyon sakızı çıkarılması geleneği yaygınlaşmıştır. Ancak Orta Çağ'da genelde bilim, özellikle de tıp alanında üstünlük İslam dünyasına geçtiğinden afyonla ilgili tıbbi bilgileri İslam hekimlerinin yapıtlarına rastlama olasılığı artmıştır. İslam tıbbında afyonlu tedavi.